Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Asıl Gerçek. Yazarı David Baldacci. Özgün adı The Whole Truth. Çevirmeni Ozan Aydın. Türü roman. Martı yayıncılık, 1. basım Mart 2011. ISBN numarası 978-605-4335-93-0. Bu kitap 578 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Mart 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Asıl gerçek David Baldacci. Gittikçe büyüyen bir tehdit dünyayı etkisi altına alıyor. Ordular savaş hazırlığında. Ulusların çatışmaya girmek üzere olduğu bu zamanda gerçeği ortaya çıkarma mücadelesi, mücadelelerin en tehlikelisi olabilir. Hiç bitmeyen bir aksiyon, gölge hükümet ajansları ve yeni bir soğuk savaş yaratma çabası. Baldacci işlediği konuyu gittikçe artan bir hızla sunuyor. Washington Post. Harika, tempolu bir macera. Eğlenceli, sürükleyici, bağımlılık yaratıcı. Tampa Tribune. Baldacci size hiç tanımadığınız bir dünyanın kapılarını açıyor. Publishers Weekly. Kemerlerinizi bağlayın, bu hız sizi savuracak. New York Times. Nicholas Creel kendisini bir göreve adamıştır. Şirketini dünyanın en büyük savunma şirketi haline getirmek istemektedir. Ve Creel algı yönetimi aracılığıyla uluslararası anlaşmazlıkları manipüle edip şirketini daha da zenginleştirmenin peşindedir. Ancak tek amacı bu değildir. Creel'in aklında çok daha büyük bir plan vardır. Sadece soyadı olan benzersiz bir geçmişe sahip Shaw, çok uluslu gizli bir istihbarat teşkilatında çalışmakta, dünyayı barış ve huzur içine tutmak için ülkeden ülkeye gitmektedir. Mesleğinin zirvesine yeniden çıkmanın yollarını arayan gazeteci Katie James ise hayatının haberini yakalamış, tüm ulusların içine korku salan bir katliamın hayatta kalan tek mağdur ile röportaj yapma şansı bulmuştur. Bu üçlünün yolları kesiştiğinde tüm gerçekler ortaya dökülecektir. David Baldacci'nin kaleme aldığı ilk uluslararası polisiye romanındaki bu karakterler dünyayı değiştirebilecek korkunç bir tehdit ile karşı karşıya geliyor. Zoe ve Luca. Gerçeği yaratabilecek durumdayken neden arama zahmetine girelim? Yukarıdaki sözün sahibi gerçek ile ilgili konularda açıklama yapma yetkisi bulunmadığı için kimliğinin gizli tutulmasını istemiştir. Ön söz. Dick, savaş çıkmasını istiyorum. Her zamanki gibi doğru yere geldiniz Bay Creel. Ancak sıradan bir savaş istemiyorum. Zaten sıradanlığı size yakıştıramam. İşini iyi yapmalısın, inanmalarını sağlamalısın Dick. Onları istediğimiz her şeye inandırabilirim. Birinci bölüm. Evrensel saatte saatler tam 00'ı gösterirken dünyanın en ünlü web sitesine işkenceye uğramış bir adamın görüntüsü düştü. Ağzından dökülen ilk iki kelime onu dinleyenlerin hafızalarından sonsuza kadar silinmeyecekti. Öldüm, öldürüldüm. Rusça konuşuyordu. Ancak adamın trajik hikayesi ekranın karşısındakilerin tek bir tuşa basmasıyla her türlü dile aktarılabiliyordu. Gizli Rusya Federasyonu polisleri adamı da ailesini de vatan hainliği sorgusundan geçirmişti. Adam onların elinden kaçıp bu amatör videoyu çekmeyi başarmıştı. Kamerayı tutan kişi ya ölmekten korkuyordu ya da çok sarhoştu. Çünkü karıncalı görüntü bir saniyeliğine dahi sabit durmuyordu. Görüntüdeki adam bu videonun ortaya çıkmasının kendisinin hükümetin emrindeki katillerce yakalandığının ve öldürüldüğünün göstergesi olduğunu söylüyordu. Suçu mu? Sade ve sadece özgürlük istemekti. Dünyaya benim gibi on binlerce kişi var diyordu. Onların kemikleri Sibirya'nın donmuş tundralarında ve Kazakistan'daki Balkaş Gölü'nün derin sularında yatıyor. Çok geçmeden bunların kanıtlarını da görürsünüz. Ben gitmiş olsam da savaşımızı sürdürecek birileri çıkacaktır. Adam dünyanın Osama bin Ladinlere odaklandığı uzun yıllar boyunca eski güçlerin geri döndüğünü ve bunların bir araya gelebilecek tüm İslami gruplardan milyonlarca kez daha yıkıcı olduğunu söylüyordu. Kameraya bakıp bağırarak "Dünyanın asıl gerçeği öğrenmesinin vakti geldi" dedi ve gözlerinden yaşlar döküldü. "Benim adım Konstantin. Konstantin'di" dedi. "Benim için de ailem için de artık çok geç. Siz bunları izlerken bizler yaşamıyor olacağız. Karım, 3 çocuğum hepsi gitti. Beni ve neden öldüğümü unutmayın. Ailemin bir hiç uğruna ölmediğini onlara gösterin." Adamın görüntüsü kaybolup sesi uzaklaşırken ekranda bir atom bombasının ardında çıkan mantar bulutu belirdi. Bu korku verici görüntünün altında yazan yazı da ön plana çıkarıldı. "Önce Ruslar, sonra da dünyadaki diğer kişiler. Hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz?" Videodaki ses, ışık, dekor çok sıradandı. Özel efektler çok amatörceydi ama bunlara kimse aldırış etmemişti. Konstantin ve zavallı ailesi dünyanın geri kalanının yaşam şansını sürdürebilmesi için büyük bir fedakarlık yapmıştı. Bu videoyu izleyen ilk kişi Houston'daki bir bilgisayar programcısıydı. Gördükleri karşısında ağzı açık kalmıştı. Dosyayı 20 arkadaşına e-posta ile gönderdi. Videoyu birkaç saniye sonra izleyen bir sonraki kişi de Fransa'da yaşıyordu ve insomnia hastasıydı. Kadın gözyaşları içinde videoyu 50 arkadaşına gönderdi. Videoyu izleyen üçüncü kişi ise Kuzey Afrikalıydı. Gördüklerine duyduğu kızgınlıkla BBC'yi aradı ve dosyayı internetteki en yakın 800 arkadaşına iletti. Norveç'teki bir genç kız korku içinde videoyu izledi ve dosyayı tanıdığı herkese gönderdi. Videoyu izleyen bir sonraki 1000 kişi ise 19 farklı ülkede yaşıyordu ve hepsi de dosyayı 30'ar arkadaşıyla paylaştı. Onlar da dosyayı onlarca arkadaşına gönderdi. İnternet okyanusunda dijital bir yağmur damlası olarak başlayan akın hızlıca bir kıta büyüklüğündeki piksel ve byte tsunamisine dönüştü. Video etrafa yayılan bir salgın hastalık gibi dünya çapında bir girdap oluşturdu. Hikaye bloktan bloga, chat odasından chat odasına, e-postadan e-postaya geçti. Hikaye böylesine yayılırken tüm dünyanın bir anda kana susamış, çılgın Ruslar tarafından istila edileceği korkusu da yayılmaya başladı. Bu üzücü açıklamadan 3 gün sonra tüm dünya Konstantin'in adı ile yankılanmaya başladı. ABD başkanının veya papanın kim olduğunu bilmeyen birçok kişi de dahil olmak üzere dünyadaki insanların yarısı öldürülen Rus'tan haberdar olmuştu. Hikaye e-posta, blog ve chat odası ağlarından alınıp kıyıda köşede kalan gazetelere taşındı. Daha sonra New York Times, Wall Street Journal ve dünyadaki bilindik diğer günlük gazeteler de bu çılgınlığa ayak uydurdu. Çünkü herkes bu konuyu konuşuyordu. Hikaye oradan da TV dünyasına sıçradı. Almanya'daki Channel One'dan BBC'ye ve ABC News'a, CNN'den Çin'deki devlet kanalına geçti. Hepsi de kıyamet gününün başlangıcının yaklaştığını bildiriyordu. Hikaye daha sonra dünyadaki herkesin aklına, ruhuna, vicdanına yerleşti. Dikkate değer başka bir hikaye yokmuşçasına bir numaralı konu haline geldi. Konstantin'i unutmayın sloganı 7 kıtanın tamamında duyuldu. Rus hükümeti anlatılanları sert bir şekilde yalanladı. Hatta Rusya Devlet Başkanı Gorshkov bunların tamamen yalan olduğunu duyurmak için uluslararası yayın yapan bir televizyona çıktı ve kesin kanıt olarak adlandırdığı kanıtını sunarak Konstantin adında bir kişinin var olmadığını söyledi. Ancak birçok kişi ona inanmadı. Gorshkov eski bir KGB ajanıydı. Rus hükümeti tepeden tırnağa faşist zalimlerle doluydu. Dünyanın hemen hemen her tarafındaki gazeteciler bu konuyu yıllardır anlatıyordu. Ancak o ana kadar kimse bu anlatılanlara kulak asmamıştı. Çünkü bu kişiler videoyu izleyenlerin yaşamlarına o zamanlar herhangi bir tehlike oluşturmuyordu. Oysa Konstantin'i ve internetteki atom bombası bulutunu görünce aniden bu konuda kaygı duymaya başladılar. Konstantin'in kim olduğundan ve videosunun neyi temsil ettiğinden ciddi anlamda şüphe duyan bazı şüpheci kişiler de vardı. Bu kişiler sözde ölü adamı ve onun hikayesini araştırmaya başlayacaktı. Fakat onların dışındaki birçok kişi ikna olmalarına yetecek kadar şey görmüş, duymuştu. Ancak ne Rusya ne de dünyanın geri kalanı Konstantin'in gerçekte Litvanyalı acemi bir aktör olduğunu, yaralarının ve sıska görüntüsünün ustaca yapılmış makyajın ve profesyonel ışıklandırmanın oyunu olduğunu öğrenemeyecekti. Konstantin video çekildikten sonra makyajını silmiş, üstündeki peşmürde kıyafeti çıkarmıştı. Kendisine ödenen 50 bin doların bir kısmını da New York'taki birçok restoran arasından seçtiği 57. sokaktaki Russian Tea Room'da güzel bir öğlen yemeği yiyerek harcamıştı. Şimdilik en büyük arzusu ise İspanyolca bilgisi, esmer görüntüsü ve keskin hatlı vücudu ile bir Latin pembe dizisinde büyük bir rol kapmaktı. Oysa dünya artık farklı bir yer haline gelmişti. İkinci bölüm. Nicholas Creel yavaş yavaş Bombay Sapphire'ını ve Tony'ni içti. Ceketini giyindi, yürüyüşe çıkacaktı. Aslında sıradan insanlar yürüyüş yapardı. Milyarder şirket başkanları ise insan kalabalığının üzerinde uçardı. Hudson'dan Jersey'ye yaptığı kısa yolculuk sırasında helikopterin penceresinden dışarı baktı. Aşağıda duran gökdelenler ona nereden nereye geldiğini hatırlatıyordu. Creel uçsuz bucaksız düz arazilerle dolu kocaman ve kurak Batı Teksas'ta doğmuştu. Onun geldiği yeri memleket olarak benimseyenlerin yaşanacak başka yerlerin bulunduğunu bilmediği ya da en azından böyle yerlerin bulunduğunu bilse de oralara nasıl gidileceğini bilmediği söylenirdi. Creel çavuş babasıyla birlikte Filipinlere taşınmadan önce tam bir yılını tek yıldız eyaletinde geçirmişti. Oradan da ardı ardına 7 farklı ülkeye göç etmişlerdi. Creel'in babası son olarak Kore'ye atanmış, taşınmalarından kısa süre sonra küle dönmüştü. Ordu daha sonra bu olayı talihsiz bir lojistik pürüz olarak tanımlamıştı. Dul kalan annesi yeniden evlenmişti. Creel yıllar sonra üniversiteye girdi ve mühendis olarak mezun oldu. Daha sonra işletme yüksek lisansı alabilmek için burs buldu. Fakat 6 ay sonra öğrenimini bırakıp işlerin işleyişini gerçek dünyada öğrenmeye karar verdi. Asker babasının ona verdiği en önemli dersler ise Pentagon'un dünyada en çok silah satın alan kurum olduğu ve aldığı her parça için fazlaca para ödediğiydi. Babası ayrıca birisi karını arttırması gerekince isteğini söylüyor, onlar da her şeyi hallediyor demişti. Ne de olsa verdikleri paralar kendilerine ait değildi. Söz konusu olan başkasının parası olunca da çarçur etmek çok kolay oluyordu. Ayrıca Amerika dünyanın en büyük domuz kumbarasına sahip ülkeydi. Bu iş çok karlı görünüyordu. Creel kısa zaman sonra herhangi bir kişinin ABD ordusuna 12 bin dolarlık tuvaletler ve 9 bin dolarlık çekiçler satabileceğini, yasal düzenbazlıklarla ve ön duruşmalardaki karmaşık savunmalarla hiçbir zarara uğramadan paçayı sıyırabileceğini öğrenmişti. Daha sonra yaklaşık 20 yılını şu anda dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi olan Ares şirketini kurmaya adadı. Forbes dergisine göre Creel sahip olduğu 20 milyar dolarla dünyadaki en zengin 14. kişiydi. Vefat eden annesi çok azimli ama asabi bir Yunan'dı. Creel bu özellikleriyle esmer görünümünü de annesinden almıştı. Babası Kore'de lojistik bir pürüze kurban gittikten sonra annesi sosyoekonomik bakımdan daha üst seviyede olan bir adamla evlenmişti. Üvey babası Creel'i yatılı okula hem de çok iyi olmayan bir yatılı okula göndermişti. Diğer zengin adamların çocuklarının önüne her şey serilirken dışlanan Creel bu çocukların alaylarına katlanıyor, birkaç sent kazanmak için ter döküyor, dişini tırnağına katıyordu. Bu yaşadıkları sayesinde kendisini korumayı öğrenmişti. Herkesten ve her şeyden çok sevdiği annesine saygısını göstermek için şirketine Yunan savaş tanrısının adını vermişti. Creel şirketinin ürettiği şeylerden gurur duyuyordu. 120 metre uzunluğundaki yatının üstünde Amerika İç Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden biri olan Shiloh adı yazılmıştı. Creel ABD topraklarında doğmuş olmasına rağmen kendisini sıradan bir Amerikalı olarak görmüyordu. Ares şirketinin merkezi Birleşik Devletler'deydi. Ancak Creel bir dünya vatandaşıydı ve uzun zaman önce ABD vatandaşlığından feragat etmişti. Bu tercihi ilgilendiği iş alanında da fayda sağlıyordu. Çünkü savaş hiçbir ülkenin tek elinde değildi. Avukatlardan ve muhasebecilerden oluşan bir ordusu olan Creel, Amerika'da istediği kadar kalabiliyordu. Ordusu ABD vergi kanunu olarak adlandırılan yarım yamalak kelime bataklığındaki her türlü açık kapıyı bulabiliyordu. Creel uzun zaman önce işini korumak için servet saçması gerektiğini öğrenmişti. Her türlü büyük ARES silah sistemi sözleşmesi 50 eyaletin tamamına açıklanmıştı. Gösterişli ve pahalı reklam kampanyaları yaptığı şeyleri ön plana çıkarıyordu. Amerika'nın tamamına yayılmış olan 1000 şubemiz sizleri güvende tutuyor diyen Hollywood sesi, teninizi karıncalandıran, kalbinizin hızla atmasına sebep olan derin bir tonla yankılanıyor, vatansever bir hava yaratıyordu. Aslında bunların altında yatan tek bir neden vardı. Artık herhangi bir bürokrat, akan paraların kesilmesini isterse parlamentonun 535 üyesi ayağa kalkacak, böyle bir şeye kalkışan ve kendi halkının işini elinden almaya çalışan kişiyi ölümle tehdit edecekti. Creel bu stratejiyi aynı şekilde bir düzine ülkeye daha başarıyla uygulamıştı. Amerikalılar aynen savaşta olduğu gibi kendi kendine hizmet eden politikacılar konusunda da tekeli elinde bulundurmuyordu. Ares tarafından üretilen askeri jetler, beyzbol dünya serisi maçları, Amerikan futbolu final maçı ve Dünya Kupası dahil olmak üzere dünyadaki önemli tüm spor karşılaşmalarında göklerde uçuyordu. Tanesi 150 milyon dolara mal olan ve tek bir hareketiyle yerdeki kadın erkek çocuk herkesi kolayca yok edebilecek güce sahip uzay çağına ait bu savaş uçakları başınızın üstünden yan yana geçerken tüyleriniz ürpermeden durmak mümkün müydü? Bu korku uyandırıcı güç aslında biraz da ironikti. Ares'in küresel pazarlama ve lobi faaliyetleri bütçesi yıllık 3 milyon dolardı. Bu yatırımlar sayesinde savunmasına para harcayabilecek bütün büyük ülkelere biz güçlüyüz, sizin destekçiniziz, sizi güvende tutan biziz, özgür kalmanızı sağlayan biziz, sizle onlar arasında duran tek şey biziz mesajı iletilmişti. Kampanyalarda kullanılan resimler de en az bu ifade kadar ilgi uyandırıcıydı. Bu resimlerde havai fişekler, geçit törenleri, sallanan bayraklar, önlerinden geçen tanklara selam veren çocuklar, yüksekten uçan uçaklar ve düşman topraklarına korku salan, yüzlerinde siyah boyalar olan sert bakışlı askerler vardı. Creel böylesine heyecan uyandırıcı bir mesaja karşı koyabilecek herhangi bir ülkenin bulunmadığını fark etmişti. Almanlar biraz farklı sayılabilirdi, ancak diğer ülkelerin hepsinin tutumu aynıydı. Reklamlara bakılırsa Yüce Ares şirketi silahlarını bütçe sıkıntısından veya borçlarını ödemekte yaşadığı sıkıntılardan dolayı değil, vatanseverlik sevgisinden dolayı veriyordu. Bu reklamlar savunma bakanlıklarına çatışma sırasında askerlerin hayatını kurtarabilecek koruyucu kıyafetler ve gece görüş sağlayan dürbünler gibi ucuz parçaları görmezden gelip hiç kullanılmayan pahalı savaş oyuncaklarını almaya ikna ediyordu. Bu sistem onlarca yıldır çok başarılı bir şekilde yürütülüyordu. Ancak bu işleyiş değişmeye başlamıştı. İnsanlar savaşlardan bıkar hale geliyordu. Ares'in yıllık olarak düzenlediği büyük ticari konferanslara katılım son 5 yılda giderek azalmıştı. Ares'in pazarlama bütçesi artık net gelirini aşmaya başlamıştı. Bu göstergeler tek bir gerçeği ortaya çıkarıyordu. İnsanlar Creel'in sattığı şeyleri almıyordu. Creel şirketine ait bir binadaki güzel bir odada oturuyordu. Karşısında oturan iri yapılı adam kot giyinmişti. Ayağında askeri botlardan vardı. Posta olmayan bir boz ayıya benziyordu. Yüzü bronzlaşmış, çökmüştü. Bir yanağında bir merminin ardında bıraktığı türden bir iz ya da kızamık dökerken çıkan kabarcıkların birleşmesinden doğan bir yara izi vardı. Omuzları genişti, elleri ise kocamandı ve tehditkar bir izlenim uyandırıyordu. Creel adamın elini sıkmadı. Başladı. Yoldaş Konstantin'i gördüm. Adam bu sözleri söylerken kendisine engel olamayıp sırıttı. Adamı derhal Oscar ile ödüllendirmeliler. 60 Minutes bu hafta sonu onunla ilgili bir yayın yapacak. Tüm gazetelerde bu konuyu yazacak. Sağ olsun aptal Gorshkov da işimizi kolaylaştırıyor.
Peki sorun ne durumda?
Creel sorun sensin dedi.
Bu tür planlarımız daha önce kara harekatı yapmadan da işe yaramıştı.
Ben 100 günde biten ya da yeraltı dünyasının sokak kavgalarına dönüşen türden savaşlarla ilgilenmiyorum. Onlarla elektrik faturalarımı dahi ödeyemem Sezar.
Planı bana verirseniz her zamanki gibi uygularım Bay Creel.
Sen harekete geçmeye hazır ol.
Sezar kararı siz vereceksiniz dedi.
Aynen öyle. Creel Ares binasına dönüş yolundayken helikopterden aşağıdaki şehrin beton binalarına, yeşilliğine ve çelik kaplı mabetlerine bakıyordu. Artık Batı Teksas'ta değilsin Nick. Bu şeyleri tabii ki sadece para kazanmak ya da şirketini kurtarmak için yapmıyordu. Creel'in yeterince parası vardı ve bir şey yapsın yapmasın Ares şirketi ayakta kalmaya devam edecekti. Bunların asıl sebebi dünyayı eski düzenine oturtmaktı. Uzunca bir süredir dünyanın işleyişi bozulmuştu. Creel zayıfların ve barbarların güçlü ve medeni olanlara hükmetmesini izlemekten sıkılmıştı. Her şeyi düzene koymaya çalışacaktı. Bazı kişiler Tanrı'yı oynadığını iddia edebilirlerdi. Bir bakıma haksız da sayılmazlardı. İyi huylu bir Tanrı dahi istediği şeyi anlatmak için şiddeti ve yıkıcılığı kullanmıştı. Creel da bu modele harfiyen uyma niyetindeydi. Nihayetinde bazı acılar yaşanacaktı, kayıplar olacaktı. Her zaman da böyle olmuştu. Öz babası dahi dünyadaki güçlerinin çeşitliliğini sağlam temellere bağlamaya çalışırken yaşamından olmuştu. Creel bazı fedakarlıklar yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Sonuçta fedakarlıklar karşılıksız kalmayacaktı. Koltuğuna yaslandı. Konstantin'in yaratıcısı bazı şeyleri biliyordu. Sezar bazı şeyleri biliyordu. Ancak Nicholas Creel aynen tanrılar gibi her şeyi biliyordu.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.